Ayrım 16.
Her zaman mümkün olduğu kadar kuşkucu bakış açısını korumaya özen gösteririm. Ve şu anda da kuşkuluyum. Tıbbi otoritelere dayanarak verdiğiniz ruhsal müşahede tavsiyenizi kabul edemeyeceğim. Fakat Profesör Nietzsche, sizinle tamamen aynı fikirdeyiz. Tek otorite mantıktır. Benim tavsiyem de mantıkla desteklenmektedir. Bu konuda iki iddiam var. Birincisi, stres insanı hastalandırabilir. Ve bilimsel gözlemlerin çoğu bu iddiayı desteklemektedir. İkincisi, siz büyük bir stres altında yaşıyorsunuz. Ve benim bahsettiğim stres, felsefi sorgulamalarınızdaki stresten farklı bir şey. Şimdi bir kez daha verilerin üzerinden geçelim diye devam etti Breuer. Ablanızdan aldığınız mektubu düşünün. Belli ki iftiraya uğradığınız için stres altındasınız. Ve bana bu iftiradan daha önce söz etmemekle, bilmeden karşılıklı dürüstlük anlaşmamızı bozmuş oldunuz. Breuer daha cesur hamlelere kalkmıştı. Başka yolu yoktu. Ne kaybederdi ki? Ve belli ki aylığınızı kaybetme düşüncesi de sizi strese sokuyor. O sizin tek maddi desteğiniz. Ve eğer bütün bunları yalnızca ablanızın abarttığını düşünüyorsanız, bir de sizi paniğe sokmaya pek hevesli bir ablanız olduğu için de girdiğiniz bir stres var. Çok mu ileri gitmişti? Breuer, Nietzsche'nin elinin koltuğun kenarından aşağı ağır ağır kaydığını ve çantasına uzanmaya çalıştığını fark etmişti. Ama artık ok yaydan çıkmıştı. Breuer mat edecek hamleye geçti. Ama bu görüşlerimi destekleyecek çok daha güçlü bir şey var elimde. Yeni çıkmış dahiyane bir kitap. Uzandı ve parmağıyla insanca pek insanca başlıklı kitabın üzerine vurdu. Yakın geleceğin bu dünyada adalet varsa eğer, büyük filozofu yazmış. Dinleyin. Freud'a anlattığı pasajı buldu ve okumaya başladı. Psikolojik gözlem, yaşam yükünü hafifletebilmenin en uygun yollarından biridir. Bir iki sayfa sonra yazar, psikolojik gözlemin tartışılmaz önemini şu sözlerle anlatıyor. İnsanlık, ahlaki tahlillerin göz önüne serildiği tablonun iğrenç görüntüsünden artık daha fazla uzak tutulamaz. Birkaç sayfa sonra, büyük filozofların hatalarının insan eylemlerini ve duygularını genellikle yanlış açıklamaktan kaynaklandığını ve bunun sonucunda yanlış etiklerle dini ve mitolojik canavarlar yaratıldığına dikkat çekiyor. Daha devam edebilirim, diyen Breuer, kitabın sayfalarını karıştırdı. Ama bu mükemmel kitap aslında eğer insan düşünceleri ve davranışları anlaşılmak isteniyorsa, önce geleneklerin, mitolojinin ve dinin bir kenara konmasının zorunlu olduğunu anlatıyor. Ancak o zaman bütün önyargılardan arınarak insanoğlunu mercek altına koyabiliriz. Bu kitabı gayet iyi biliyorum, dedi Nietzsche sertçe. Ama yazılanları uygulamıyor musunuz? Hayatımı onları uygulamaya adadım. Ama siz yeterince okumadınız. Yıllardır tek başıma psikolojik neşterler vuruyorum. Kendi çalışmamda denek olarak kendimi kullanıyorum. Ama sizin deneyiniz olmak niyetinde değilim. Siz olsaydınız denek olarak kullanılmak ister miydiniz? Size doğrudan bir soru sormama izin verin, Doktor Breuer. Bu tedavi planına sizi motive eden şey nedir? Benden yardım almaya geldiniz. Bu yardımı sağlıyorum. Ben bir doktorum. İşim bu. Biraz fazla basit. Her ikimiz de biliyoruz ki insan motivasyonu çok daha karmaşıktır. Ve aynı zamanda da ilkeldir. Tekrar soruyorum. Nedir motivasyonunuz? Bu gerçekten basit, Profesör Nietzsche. herkes işini yapar. Duvarcı duvar örer. Demirci demir döver. Doktor doktorluğunu yapar. Herkes bir şekilde yaşamını kazanır. Herkes üzerine düşeni yerine getirir. Bana düşen ise hizmet etmek, acıları hafifletmek. Brüer güven vermeye çalışıyordu. Ama bir yandan da huzursuz olmuştu. Nietzsche'nin son hamlesi hiç de hoşuna gitmemişti. Bunlar benim soruma pek tatmin edici cevaplar olmadı, Doktor Brüer. Duvarcı duvar örer. Doktor doktorluğunu yapar. Herkes üzerine düşeni yerine getirir dediniz. Ama bunlar motivasyon değildir. Bunlar alışkanlıktır. Verdiğiniz cevapta bilinçten, seçimden ve çıkardan söz etmediniz. Yaşamını kazanır dediniz. Bu daha kabul edilebilir bir şey. En azından kolayca anlaşılabilir. İnsanlar ağızlarına bir lokma ekmek koyabilmek için çalışır, didinirler. Oysa siz benden para da istemiyorsunuz. Ben size aynı soruyu sorayım, Profesör Nietzsche. Siz de yaptığınız çalışmalardan para kazanmadığınızı söylüyorsunuz. O zaman siz neden filozofluk yapıyorsunuz? Brüer saldırı taktiğinden ayrılmamaya çalışıyordu. Ama zor bir duruma düştüğünü de hissediyordu. Ama ikimizin arasında çok önemli bir fark var. Ben filozofluğu sizin için yaptığımı iddia etmiyorum. Oysa siz, doktor, sizi motive eden şeyin bana hizmet etmek, acımı dindirmek olduğunu söylüyorsunuz. Bunların insan motivasyonuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bunlar rahiplere özgü propagandalarla kurnazca yönetilen köle zihniyetinin bir parçası. Daha derinlere inip motivasyonlarınızın kaynağını bulun. Hiç kimsenin bir şeyi sırf başka birisi için yapmadığını göreceksiniz. İnsanın bütün eylemleri kendisine yöneliktir. Bütün hizmetleri kendine hizmettir. Bütün sevgisi kendini sevmesindendir. Nietzsche'nin sözleri hızla akıyordu. Aynı tempoda konuşmaya devam etti. Bu yorum sizi şaşırttı mı? Belki de sevdiğiniz insanları düşünmektesiniz. Ama daha derinlere inin. Sonunda sevdiğinizin onlar olmadığını göreceksiniz. Siz bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz. Siz arzuyu seviyorsunuz. Arzu edilen şeyi değil. O halde bana neden hizmet etmek istediğinizi tekrar sorabilir miyim? Sorumu tekrarlıyorum Doktor Brüer. Nietzsche'nin sesi iyice sertleşmişti. Sizi motive eden şey nedir? Brüer başının döndüğünü hissetti. İlk anda aklından geçip yapmamak için kendini tuttuğu şey şu oldu. Nietzsche'nin ortaya koyduğu bu formülasyonun ne kadar çirkin ve kaba olduğunu söylemek ve bu yüzden kaçınılmayacak olan sona varmak, yani Profesör Nietzsche vakasına noktayı koymak. Bir an için Nietzsche'nin sırtını dönüp kapıdan çıkıp gittiğini hayal etti. Oh, dünya varmış. Nihayet ona üzüntü veren, düş kırıklığına yol açan bu işten kurtulmuş olacaktı. Yine de Nietzsche'yi bir daha görmeme düşüncesi onu üzüyordu. Bu adama yakınlık duyuyordu. Ama neden? Gerçekten de neydi onu motive eden? Brüer, babasıyla satranç oynadığı zamanları düşünürken buldu kendini. Hep aynı hatayı yapardı. Bütün dikkatini saldırıya verir, destekleyebileceğinden daha fazla sıkıştırır, bu arada savunma hattını ihmal eder, babasının veziri de şimşek gibi gelip mat etmeye kalktığında neye uğradığını şaşırırdı. Bu hayali kafasından sildi ama aldığı dersi aklında tutacaktı. Profesör Nietzsche'yi bir daha asla ama asla hafife almayacaktı. Sorumu tekrarlıyorum Doktor Brüer. Sizi motive eden şey nedir? Brüer cevap vermeye çabaladı. neydi? Nietzsche'nin bu sorusu üzerine zihninin neden böyle direndiğine akıl erdiremiyordu. Konsantre olmaya zorladı kendini, Nietzsche'ye hizmet etme isteği ne zaman başlamıştı? Venedik'te tabii, Lou Salome'nin güzelliğiyle büyülendiğinde. Kızın cazibesinden o kadar etkilenmişti ki dostuna yardım etmeyi seve seve kabul etmişti. Profesör Nietzsche'yi iyileştirmeyi üstlenmekle hem onunla bağlantısını koparmamış olacak hem de onun gözüne girmeyi başaracaktı. Bir de Wagner'le olan bağlantı vardı. Tabii bu biraz çelişkiliydi. Breuer, Wagner'in müziğini sever fakat Yahudi düşmanlığından nefret ederdi. Peki başka? Aradan haftalar geçmişti. Artık Lou Salome'yi aklından pek geçirmiyordu. Nietzsche ile ilgilenmesinin nedeni artık o değildi. Hayır, girdiği bu entelektüel mücadelede onu çok etkilemişti. Frau Baker bile önceki gün Viyana'daki hiçbir doktorun böyle bir hastayı görmeyeceğini söylemişti. Bir de Freud meselesi vardı. Freud da Nietzsche'yi ders konusu olarak verecek olsa, profesör onu elinin tersiyle geri çevirecek ve o zaman aptal durumuna düşecekti. Yoksa yüce bir şeye yakın olma duygusu muydu? Lou Salome, Nietzsche'nin Alman felsefesinin geleceği olduğunu söylerken haklıydı galiba. Nietzsche'nin yazdığı o kitaplar, bir dehanın izleri vardı bu kitaplarda. Breuer, bunların hiçbirinde de Nietzsche'yi bir insan olarak, etiyle, kanıyla karşısında duran kişi olarak düşünmediğini biliyordu. Bu işin Lou Salome ile ilgisinden, öteki doktorların ayak basmaya korktuğu bir noktaya gitmesinin ona verdiği mutluluktan, bu yüceliğe yakın olma arzusundan da söz edemezdi. Breuer, Nietzsche'nin motivasyonla ilgili çirkin teorilerinde gerçek payı olabileceğini öfkeyle kabul etti. Öyle bile olsa, hastasının göstereceği hiddetin ona teklif ettiği hizmeti engellemesini istemiyordu. Ama o zaman Nietzsche'nin bu alışılmamış ve rahatsız edici sorusunu nasıl cevaplandıracaktı? Beni motive eden şeyler mi? Bu sorunun cevabını kim verebilir? Motivasyon çeşitli katmanlarda gerçekleşebilir. Yalnızca birinci katman olan hayvani motivasyonlardan başka şeylerinde bizi etkilemeyeceğine kim karar verebilir? Hayır, hayır. Bakıyorum da yine sorunuzu tekrarlamaya hazırlanıyorsunuz. Sorunuzu cevaplamaya çalışacağım. Tıp eğitimi benim 10 yılımı aldı. Artık paraya ihtiyacım yok diye bu eğitimi ve bu yılları bir kenara mı atayım? Yıllardır gösterdiğim çabaları haklı çıkarmak için doktorluk yapıyorum. Benim için tutarlılık ve yaşamı değerli kılma yolu bu. Ve anlam katma. Her gün oturup da paramı mı sayacağım? Siz yapar mıydınız? Kesinlikle yapmazdınız. Beni motive eden bir şey daha var. Sizinle beraberken yaşadığım entelektüel alışverişten zevk alıyorum. Bunlarda en azından daha fazla dürüstlük kokusu var, dedi Nietzsche. Şimdi bir tane daha geldi aklıma. O kaya gibi cümleyi sevdim. Neysen o ol. Ben bensem, yani alnıma yazılı olan hizmet vermek, insanlara yardım etmek, tıp ilmine katkıda bulunmak ve acıyı dindirmek ise başka ne yapabilirim? Breuer kendini çok daha iyi hissetti. Güveni yerine geliyordu. Belki de meseleyi tartışma havasına soktum diye düşündü. Daha uzlaşmacı bir tavır gerekiyordu. Motive eden bir şey daha var. Diyelim ki ben buna inanıyorum. Sizin alnınıza da büyük bir filozof olmak yazılmış. O halde benim yapacağım tedavinin yalnızca fiziksel varlığınıza değil, sizi siz yapma projenize de yardımı olacaktır. Eğer ben sizin de eşinizle büyük biri olacaksam, o zaman siz benim yaratıcım, benim kurtarıcım olarak daha da büyük olacaksınız. Nietzsche'nin ağzından dökülen sözcükler, bir tabancadan fırlayan mermiler gibiydi. Hayır, ben böyle bir şey söylemedim. Mesleki rolünde genellikle sonsuz olan sabrı taşmaya başlamıştı. Ben kendi alanında çok seçkin olan pek çok insanın da doktoruyum. Bunların arasında Viyana'daki büyük bilim adamları, sanatçılar ve müzisyenler var. Bu beni onlardan daha mı büyük yaptı? Onları tedavi ettiğimi bile kimse bilmez. Ama işte bana onları anlatıyorsunuz. Şu anda onların şöhretini kullanarak bu konuda ne büyük otorite olduğunuzu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Profesör Nietzsche, kulaklarıma inanamıyorum. Alnınıza yazılanlar bir gün gerçek olduğu zaman benim çıkıp da sizi yaratanın ben, Joseph Breuer olduğunu iddia edeceğime gerçekten inanıyor musunuz? Siz böyle şeylerin olmadığına gerçekten inanıyor musunuz? Breuer sakin olmaya çalıştı. Dikkat et Joseph, sinirlenme. Olayları bir de onun açısından değerlendir. Güvensizliğin kaynağını anlamaya çalış. Profesör Nietzsche, geçmişte ihanete uğradığınızı ve bunun gelecekte de başınıza gelebileceğine inandığınızı biliyorum. Ancak ben size söz veriyorum. Böyle bir şeyi benimle yaşamayacaksınız. Adınızdan asla söz etmeyeceğim. Tıp kayıtlarında bile adınız geçmeyecek. Size takma bir isim verelim. Mesele sizin başkalarına söz edip etmemeniz değil. Sözünüze güveniyorum. Asıl mesele sizin kendinize ve benim kendime neler söyleyeceğim. Sizi motive eden şeylerden söz ederken hizmet verme, sıkıntıları hafifletme, İddialarınızı yinelemenize rağmen yapmak istedikleriniz gerçekte benimle ilgili değildi. Zaten olması gereken de bu. Beni kendi projenizde kullanacaksınız. Bu da doğal. Meselenin yapısına uygun düşüyor. Ama anlamıyor musunuz? Beni harcıyor olacaksınız. Benim için duyduğunuz acı, iyilikseverliğiniz, duygularımı paylaşmanız, bana yardım ederken kullandığınız teknik, beni yönetmeniz. Bütün bunların etkisi, benim gücüm bahasına size güç vermek demek. Bu yardımı kabul edebilecek kadar varlıklı değilim. Bu adamla anlaşmak imkansız diye düşündü Breuer. Nereden buluyorsa en kötü, en bayağı motivasyonları bulup çıkarıyor. Breuer'in tıbbi amaçlar gibi geri kalan ıvır zıvır sözleri de arada kaynadı gitti. Artık duygularını gizleyemiyordu. Profesör Nietzsche, sizinle açık konuşacağım. Bugün ortaya koyduğunuz argümanların çoğunda haklıydınız. Ama bu son söyledikleriniz benim sizi zayıflatmak istemem, benim sizden beslenerek güçleneceğim gibi sözler baştan aşağı saçmalıktan ibaret. Breuer, Nietzsche'nin elinin çantasına doğru uzandığını gördü. Ama kendini tutamıyordu. Anlamıyor musunuz? Kendi psikolojinizi neden tahlil edemediğinizin en güzel örneği bu. Sizin görüşünüz bulanmış. Nietzsche'nin çantasını kaptığını ve kalkmaya hazırlandığını gördü. Yine de devam ediyordu. Arkadaşlık ilişkilerinizde talihsiz sorunlar yaşadığınız için kabul edilemez hatalar yapıyorsunuz. Nietzsche paltosunun düğmelerini ilikliyordu. Ama Breuer dilini tutamıyordu. Hem kendi tavırlarınızın evrensel olduğunu iddia ediyorsunuz, hem de kendinizde kavrayamadığınız bir şeyi tüm insanlık için kavramaya çalışıyorsunuz. Nietzsche'nin eli kapı tokmağındaydı. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim Doktor Breuer, ama bu akşam Basel'a giden treni yakalamam gerek. Ücreti ödemek ve kitaplarımı almak için 2 saat sonra gelebilir miyim? Görüşme raporunu göndermeniz için size bir adres bırakacağım. Sertçe selam verip arkasını döndü. Muayenehaneden çıkıp yürüyen Nietzsche'nin ardından baka kalan Breuer ürpermişti. Kapı kapandığında Breuer hiç kıpırdamadı. Frau Baker hızla içeri girdiğinde hala dona kalmış vaziyette masasında oturuyordu. Ne oldu Doktor Breuer? Profesör Nietzsche odanızdan çıkar çıkmaz kısa bir süre sonra gelip faturasını ve kitaplarını alacağı gibi bir şeyler mırıldanıp gitti. Beceriksizliğim yüzünden her şeyi mahvettim, diyen Breuer, Nietzsche ile geçirdiği son bir saatin özetini verdi. Adam sonunda toparlanıp giderken bile neredeyse arkasından bağırıyordum. Sizi tahrik etmiş olmalı. Hasta bir adam tedavi olmaya geliyor, elinizden geleni yapıyorsunuz ama o her söylediğinize karşı çıkıp sizinle savaşıyor. Daha önce yanında çalıştığım Doktor Ulrich onu çoktan kapı dışarı etmişti, yemin ederim. Adamın çok acil yardıma ihtiyacı var. Breuer ayağa kalktı, pencereye giderken sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıl mırıl düşüncelerini söylüyordu. Ancak bunu kabul edemeyecek kadar gururlu. Ama bu gururu onun hastalığının bir parçası. Tıpkı hastalıklı bir organ gibi. Sesimi yükselterek konuşmam ne büyük aptallık. Ona yaklaşmanın, onu ve gururunu tedavi programına almanın mutlaka bir yolu vardı. Yardım kabul etmeyecek kadar gururluysa nasıl tedavi edeceksiniz? Geceleri adam uyurken mi? Pencerenin önünde durup dışarı bakan ve kendine kızmış bir halde bir öne bir arkaya sallanmakta olan Breuer buna bir karşılık vermedi. Frau Baker tekrar şansını denedi. Hani 2 ay kadar önce yardım etmeye çalıştığınız şu odasından çıkmaya korkan yaşlı kadını Frau Kohl'u hatırlıyor musunuz? Breuer başını salladı. Sırtı hala Frau Baker'a dönüktü. Hatırlıyorum. Tam elinden tutup bir başka odaya sokmayı başardığınızda tedaviyi kesmişti. Bana bunu anlattığınızda onu iyileşmenin bu kadar yakınına getirdikten sonra kaybetmenin sizin için ne kadar acı olduğunu düşünmüştüm. Breuer sabırsızca baş salladı. Ne demek istediğini anlamamıştı. Demek istediği bir şey varsa tabii. Yani. O zamanlar siz çok güzel bir şey söylemiştiniz. Demiştiniz ki, hayat uzun. Hastalar daha uzun süre tedaviye gidip gelecekler. Bir doktordan bir şeyler öğrenirler, bunu akıllarında tutarlar ve ileride bir zaman gelir daha fazlasını almaya hazır olurlar. Ve o anda sizin oynadığınız rol onun o anda hazır olabileceği kadardı. Yani, Breuer yine sordu. Yani bu Profesör Nietzsche için de geçerli olabilir. Belki o da hazır olunca sizin sözlerinizi duyacaktır.